Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den ortak ve canlı olarak yayınladığımız Hayatın Sesleri başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizi de bu güzel programa davet ediyoruz. Hem Facebook hem Twitter adreslerimiz üzerinden hem elektronik posta yoluyla hem de telefonlarımız aracılığıyla bize ulaşarak hem değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz hem de bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 16'yı gösterene dek Hayatın Sesleri programında sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz yolları hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da yine Hayatın Sesleri programına ulaşabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iki değerli konuğumuz olacak. Stüdyomuzda ağırlayacağız. İlk konuğumuzu İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı ile göçmenlerin eğitimi ve entegrasyonu üzerine sohbet edeceğiz. Sonrasında Tema Vakfı Gölbaşı temsilcisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Deniz Acara ile Tema Vakfı'nın 2018 yılı saha koordinasyon toplantısı hakkında sohbet edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri başlıyor sevgili dinleyicilerimiz.
Aşkın yüzü körmüş derler ya senin içine. Ben biraz dağıttım halimi görsen. Parçalandı için bütün cam kırıklarım. Olsun yapıştır kendimi seninle. Aşkın yüzü körmüş derler ya senin içine. Ben biraz dağıttım halimi görsen. Parçalandı için bütün cam kırıklarım. Olsun yapıştır kendimi seninle. Gel Milan, gitmeyi sor. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı sapladın ey sevgili. Gel Milan, gitmeyi sor. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı. Bu böyle gitmemeli. Yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydın çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydın çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Gel Beyla gitmeyi sor. Kalmayın sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı sapladın. Her gün eline konacağım. Bak görürsün kendimden
Hayatın Sesleri'ndesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizi de davet ediyoruz programımıza. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İNOSAM, İNO Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Gürkan Avcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Avcı. Çok aslında önemli bir konuyu konuşacağız. Bu aralar çok da gündemde olan bir konuyu konuşacağız değerli hocamızla. Türkiye dışarıdan çok göç alan bir ülke konumunda özellikle bugünlerde ve göçmenlere ev sahipliği yapma, onları misafir etme hususunda örneğine az rastlanır şekilde büyük fedakarlıklar gösteriyor gerçekten Türkiye. Bu hem göçmenler için zor bir süreç çünkü onlar da evlerini, yurtlarını bırakmak durumunda kaldılar. Yeni topraklarda yeni bir hayata adapte olmaya çalışıyorlar. Hem Türkiye için zor ve uzun bir süreç. Evet. Hem bu süreci konuşalım değerli hocamızla istedik. Göçmenlerin özellikle entegrasyonu anlamında eğitim üzerinde duralım istedik. Hem de geçmiş zamanlarda özellikle Türkiye'den de yurt dışına çok fazla göçler oldu farklı ülkelere ve orada da yine eğitim sistemine o öğrenciler entegre olmak durumunda kaldı. Evet. Onlar da çok zorluklarla karşılaştı. Her iki göçmen eğitimi konusunu değerli hocamızdan dinleyeceğiz. Evet. Ama konumuza geçmeden önce İNOSAM'dan çok kısa bahsedelim hocam. Evet. Dinleyicilerimize tanıtalım.
Evet, İNOSAM, İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi, bu yıl Nisan ayında kurduk. Akademisyen, uzman arkadaşlarımızla şu an yurt dışında 8-9 ülkede İNOSAM'ın yönetim ve yürütme kurulu üyeleri mevcut. 93 yılında kurduğumuz Genç Demokratlar Vakfı bünyesinde kurduk İNOSAM'ı. Türk diasporasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani Türk diasporasının sorunlarını akademik platformlarda,
yani yurt dışında yaşayan
yurt dışındaki vatandaşlarının ve bize akraba olan toplumların sorunlarını ele alıyor. Bu sorunlar iktisadi olabilir, sosyal sorunlar, politik sorunlar olabilir. Her nevi sorunlarını ilgi alanımıza giren, şu güncel süreçte ilgi alanımıza giren konuları ele alıyoruz. Bunun bir kısmını kamuoyuyla, basınla da paylaşıyoruz. Bir kısmını yalnızca ilgili kurumlarımızın bilgilerine takdim ediyoruz. Yani Türk diasporasının daha güçlü, daha proaktif ve bulundukları ülkede en nitelikli şekilde entegre olarak bulundukları ülkeyle Türkiye arasında bir dostluk, işbirliği köprüsü olabilmeleri adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ben TRT Hayatın Sesleri programına sizlere, bütün emeği geçen arkadaşlara bu nazik ve hususi ilgilerinden ötürü, İNOSAM'a olan gösterdiğiniz teveccühten ötürü de çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize İNOSAM adına selamlarımı, saygılarımı takdim ediyorum.
Yani değerli hocam, bizim için de çok büyük bir onur sizinle program yapmak. Çünkü çok önemli bir konuyu gerçekten konuşacağız bugün. Eğitim üzerinde konuşulacak aslında o kadar çok şey var ki ama göçmenlerin eğitimi dediğimizde ve bu eğitim ve entegrasyon kelimelerini kullandığımızda kendimizi hangi alanda buluyoruz, ne şekilde buluyoruz, şu an durum nedir?
Az önce takdim ettiğiniz gibi gerçekten Türkiye eşine az rastlanır ve milli karakter ve hasletine yakışır bir şekilde ve şu anda da dünyada eşi benzeri olmayacak bir şefkat ve fedakarlıkla 5 milyona yakın, bunun kahir ekseriyeti Suriye'de göçmen kardeşlerimiz, misafir ediyoruz. Ve böyle münferiden bir takım sorunlar çıksa da yüksek bir başarı katsayısıyla bu göçmenlerimizi, Türkiye'deki göçmenlerimizi misafir ediyoruz. Bunların ekonomik sorunları var. Bunların elzem, temel ihtiyaçları paralelinde sorunları var. Beslenme sorunları, eğitim sorunları, iş sorunları, istihdam sorunları, mesleki eğitim sorunları, idari sorunları var, bürokratik sorunları var. Geçmişten bugüne baktığımız zaman ciddi bir iyileşme, ciddi bir başarı hikayesini okuyabiliriz. Tabii biz bütün bu sorunlar yumağı içinde eğitimi özellikle ele alırsak, eğitimde de yani Suriyeliler üzerinden şey yapalım, konuşalım. Çünkü kahir ekseriyeti Suriyeli, evet. Türkiye'deki göçmenlerin. Suriyeli göçmenlerimizin üçte birinden fazla bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşuyor. Ve bunların eğitim ihtiyacı var. Yetişkinlerin de mesleki eğitim sorunu var. Şu an biz Suriyeli, yani zorunlu eğitime devam etmesi gereken çağ nüfusu, Suriyeliden içindeki çağ nüfusunun üçte ikisinin bir miktar üzerindekine eğitim imkanı verebiliyoruz. Hı hı. Devlet okullarında ve devletin tahsis ettiği alanlarda. Hı hı. Ve bu Suriyeli çocukların, Suriyeli göçmen çocukların ve gençlerin entegrasyonu adına da Türkçe eğitim, hı hı, hususunda çok ciddi bir performans artışı da yaşıyoruz. Çünkü ilk geldiği yıllarda genelde Arapça, yani geldikleri ülkenin dilini eğitim dilinde, hı hı, bir eğitim verme şeyi vardı, anlayışı vardı. Bu da entegrasyonu ciddi anlamda şey yapıyordu, sekteye uğratıyordu. O yüzden Suriyeli göçmenlere özellikle Türkçe eğitimi konusunda çok planlı, çok nitelikli bir eğitim imkanı sunmak gerekiyor. Hı hı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız, ilgili devlet kurumlarımız ciddi altyapı oluşturdular. Ve şu an Türkçe eğitimi ve diğer tabii ki zorunlu dersler, hı hı, fen alanında, matematik alanındaki dersler de veriliyor. Ama sorunlar var mı? Elbette çok var. Suriyeli çocuk ve gençlerin gönül ister ki %100'ü eğitim imkanından istifade edebilsin, ama bu konuda çok ciddi bir şey var. Yani daha önde gelen ihtiyaçlarla alakalı çözülmesi gereken sorunlar var ve ciddi bir sirkülasyon var. O nedenle şu anki ülkemizin bulunduğu nokta, her ne kadar ciddi sorunlar, ciddi problemler, ciddi başarısızlık betimlemelerine mazur kalsa da, geldiğimiz nokta gerçekten önemli bir noktadır, başarılı bir noktadır. Ve bu çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin, Suriyeli göçmen ve diğer göçmen gençlerimizin hızla mesleki eğitime yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de zaten ara eleman sıkıntısı ciddi oranda hissedilir durumda. Sanayi tesislerimizde, teknoloji tesislerimizde, bırakın bunlar inşaat sektöründe dahi, nitelikli, diplomalı ara eleman sıkıntımız had safhada. Ve bu göçmenlerimize durumu uygun, altyapısı uygun üniversitelerimizde enstitüler açarak, sanayi kuruluşlarıyla, ticaret kuruluşlarıyla entegre olmuş meslek liselerimizin bünyesinde bir takım kurslar açarak, sertifikasyonlu kurslar ve nitelikli kurslar olmak, hı hı, durumunda açarsak Suriyeli göçmenlerin ülkemize katkısı, katman değeri ve ülkemize olan bağlılıkları
artacaktır.
Ülkemize dönük fedakarane çabaları ciddi oranda artacaktır. Bir yol aldık, bir yol kat ettik ama daha uzun bir yolumuz var. Biz milli tarihimize, kültürümüze, milli karakterimize uygun bir şekilde bugüne kadar dünyanın herhangi bir köşesinde başı ağıran, herkese kucak açmış bir kültürün bakiyesiyiz millet olarak. Suriyeliler konusunda da bu genetik kodlarımıza uygun ama bilimin, aklın aydınlığında adımlar atarsak, bu Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin sorunlarının çözümü noktasında dünyaya örnek, namzet bir başarı hikayesi kesinlikle yakalarız diye düşünüyorum, evet. İnanıyorum.
Bu eğitim sürecinde aslında kaynaştırma da çok önemli, evet. Diye düşünüyorum. Şimdi Suriyeli gençlerimiz, çocuklarımız okullara evet gidecekler ama adapte olmalarında çevrelerindeki diğer çocukların, öğretmenlerin katkısı gerçekten çok önemli. Evet. Hani eğitim verilecekse acaba hem öğretmenlerimize hem Türk çocuklarına bu anlamda bir kaynaştırma eğitimiyle bütünleşik bir eğitim verilebilir mi?
Çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız. Bugün Avrupa ülkelerine de değişik ülkelerden, özellikle Afrika ülkelerinden, Afrika ülkelerinde rutine bindirilmiş bir göç dalgası var. Az da olsa, ama diğer ülkelerden de var. Suriye'den, Irak'tan, farklı ülkelerden, farklı Avrupa ülkelerinden dahi. Ve Avrupa'da genelde bir takım gettolaşmış mahallelerde yaşıyor göçmenler. Avrupa'daki belediyeler bu göçmenleri bir planlama politikası dahilinde belirli muhitlere, belirli mahallelere yerleştiriyor. Ve oradaki, o mahalledeki, o kasabadaki okulun müdürüne, öğretmenlerine bir hizmet içi eğitim veriyor, kurs veriyor. Yani işte buraya şu kadar göçmen, öğrenci gelecek. Bu göçmenlerin hikayesi budur. Şu nedenle ve şu ülkeden, şu sebepler vesilesiyle ülkemize gelmişlerdir. Zorunlu ve zaruri, öncelikli ihtiyaçları bunlardır. Göçmenlik psikolojisi babında da bir ciddi bir enformasyon, bilgilendirme. Bunu bakın öğrencilere de ve velilere de veriyorlar. Yani biz de bu güzel örneği
kendi
şey yapmadan,
tabii
şey yapmadan, istismar etmeden ve yasak savma kabiliğinden değil, adam gibi. Tekrar söylüyorum, bilimin, aklın aydınlığında kendi eğitim sistemimize hızla entegre etmemiz gerekiyor. Bu çok şey bir yöntem. Ben yurt dışında bulunduğum süreçlerde izlediğim, incelediğim bir husus. Bunu hemen kendi kültürümüze içselleştirmemiz gerekiyor. Çok doğru bir noktaya vurgu yaptınız. Çünkü dışlama, öğrenciler tarafından dahi dışlanması. Evet. Velilerin öğretmen ve okul idaresiyle olan diyaloğunda çıkan sorunlar, işte bu göçmenlerin entegrasyonuna, eğitim sorununa ve kriminal vakaların demografik göstergesine bile ciddi şeyi var, katkısı var.
Evet. Tabii aslında her şeyin başı eğitim ama eğitimin de bir ayağı ne yazık ki bütçe ve fon.
Eğitim de değil aslında, nitelikli eğitim.
Nitelikli eğitim ama hani bütçe ve fon işin içine de girmesi gerekiyor. Nasıl bir fon oluşturulabilir bu anlamda o çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri
Şimdi,
için?
Çağımız dijital bir çağda yaşıyoruz. Her göçmen çocuğu illa okula, masaya, sıraya oturtmamıza da gerek yok. Teknolojinin nimetlerinden ziyadesiyle, fazlasıyla bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturmak için istifade etmemiz gerekiyor. Mesela uzaktan eğitim, e-eğitim platformları
hani
var.
Web tabanlı işlemler yapılabilir.
Bunlarla da bu sorunun belirli bir parçasını, eğitim sorununun belirli bir parçasını çözümlemek mümkün. Ve Türkiye az önce manidar bir şekilde vurgu yaptığınız üzere bir fon oluşturmalıdır. Ve bu Suriyeli göçmenler konusu bütün dünyanın meselesi. Yalnızca Türkiye'nin meselesi değil, bir insanlık dramı. Şimdi İdlib'de yine bir takım şeyler başladı, kalkışmalar başladı, müdahaleler başladı. Eğer orada da bir ciddi bir karışıklık olursa, orada 4 milyona yakın Suriyeli var. Onların da kahir ekseriyeti yine yönünü Türkiye'ye çevirecek ve Türkiye'ye gelecekler. O yüzden Türkiye'nin bu Suriyeli ve diğer göçmen çocukların, gençlerin eğitimi, mesleki eğitimi, entegrasyonu konusunda bir fon oluşturmasına, eğitim fonu oluşturmasında büyük fayda var. Birleşmiş Milletler'in UNICEF'i ve yine uluslararası bir takım kurumlar, kuruluşlar, hatta bu konuya hassasiyet gösteren ülkelerin kendi iç fonları, yani yurt dışına tahsis ettikleri fon dışında da iç fonları, çünkü bu fonları bunun için tahsis edilmiş. Ama bunlar nereye geliyor? Avrupa'ya gitmiyor, Türkiye'ye geliyor. O yüzden büyük bir şeyle, gönül açıklığıyla, büyük bir samimiyetle, ihlasla ve bir insanlık dramının çözümüne yönelik bir kardeşane bir çağrıyla bir fon oluşturmamız gerekiyor. Malumunuz, yani bizim kendi vatandaşlarımızın, kendi çocuk ve gençlerimizin eğitimiyle ilgili de sorunlarımız var. Finans sorunu da var. O yüzden bu fon konusu çok önemli ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize olan şeyi de, maliyeti de çok ciddi rakamlar oluşturuyor. Yardım eli uzatmalarını, insani ve vicdani bir takım izahatlarla yapmamıza büyük fayda var. Yoksa bu yalnız Türkiye'nin güvenlik sorunu olmaktan çıkıp bütün dünyanın büyük bir vebal duygusuyla kendini sorumlu hissetmesi gereken bir soruna doğru hızla evrilebilir.
Evet. Hocam, son dakikalarımız, İNOSAM olarak eğitim anlamında ne tür çalışmalar gerçekleştiriliyor? Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım.
Evet. Mayıs ayında ATO, yani Ankara ATO konferans salonunda, bu kongresyumun bir bölümü orası galiba o salon. Orada Genç Demokratlar Vakfı maharetiyle madde bağımlılığıyla ilgili bir sempozyum düzenledik. Türkiye'deki madde bağımlılığının ne noktaya ulaştığı, bütün demografik göstergeleri ve işin MR'ını çıkarttık. Türkiye neler yapıyor, neler yapması lazım, neler planlaması lazım. Bu çünkü ciddi bir mesele. Şimdi Ekim ayında da inşallah bilgisayar bağımlılığıyla ilgili bir sempozyum yapacağız. Çünkü gençlerimizin, çocuklarımızın, hatta sizin, benim bir de ciddi bağımlılıkları var.
Ne yazık ki. Hiç konuşmuyordum hocam.
Onu ele alacağız. Evet. Yani Türkiye bilgisayar, yani internet bağımlılığıyla ilgili durumu nedir? Ne kadar vehamet kesbediyor bu sorun ve hangi adımları atmak lazım, ilgili uzmanlarla bu konuyu ele alacağız. İnşallah böyle dört dörtlük bir sempozyum yaparız. Ülkemizin geleceğinin aydınlık, güçlü, müreffeh olması adına elzem gördüğümüz konulardan birisiydi. Sizleri de tabii ki davet edeceğiz oraya.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, İnovatif Stratejik Araştırma Merkezi İNOSAM'ın değerli başkanı Gürkan Avcı'yı stüdyomuzda konuk ettik. Göçmenlerin eğitimi ve entegrasyonu üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
küçük bir kız sakladım hep içimde. Tek dostum o büyüdü benimle. Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında. Acılar biriktirdim hep yarına dünden hatıra. Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında. Acılar biriktirdim hep yarına dünden hatıra. Boynumu eğmem kimseye, emanet bu can Allah'a. Savrulur durur bir çare gönül oradan oraya göçebe. Boynumu eğmem kimseye, emanet bu can Allah'a. Savrulur durur bir çare gönül hayatın peşinde göçebe. Küçük bir kız sakladım hep içimde. Tek dostumdu büyüdü benimle. Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında. Acılar biriktirdim hep yarına dünden hatıra. Yaşadım
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir başka değerli konuğumuzu aldık stüdyomuza. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Tema Vakfı Gölbaşı İlçe Gönüllü Sorumlusu Yardımcı Doçent Doktor Sayın Deniz Acaray stüdyomuzda. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk, merhaba.
Değerli hocamla Tema Vakfı'nın 2018 yılı saha koordinasyon toplantısı üzerine konuşacağız. sosyal medyada kullanılan Umut Yeşertiyoruz etiketiyle yapıldı bu seneki toplantı, öyle değil mi hocam? Detayları sizden alalım.
Evet, tekrar merhaba, teşekkür ediyorum bugün bizi ağırladığınız için stüdyonuzda. Dinleyenlerimize de merhaba diyoruz. Tema Vakfı bildiğiniz gibi 1992 yılında Hayrettin Karaca ve Ali Nihat Gökyiğit'in öncülüğünde kurulmuş, Türkiye'nin şu anda 700 bini aşmış gönüllü, resmi kayıtlı gönüllü sayısıyla en büyük örgütlü sivil toplum
Çok yüksek bir rakam gerçekten.
700 bini aşkın.
700 bin, ben 200 bin gibi duydum.
700 bini
maşallah
aşkın resmi kayıtlı gönüllümüz var. Bir de fahri olanlar var. Yani resmen kayıt yaptırmamış olanlardı. Bir bu en az 700 bin kadardı. Öyle var. Zaten Tema Vakfı'nı hemen hemen bütün toplumsal kesimler bilirler. Yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımız Tema Vakfı'nın çalışma alanlarına vakıftırlar. Genellikle tabii ki biz Türkiye Çöl Olmasın etiketiyle, sloganıyla ilk yıllarda faaliyetlerine başladığı için Tema Vakfı ve ülke geneline yayıldığı için genellikle gönüllülerinin çok fazla ağaç dikmeye odaklandığı, ağaçların ya da ormanlaştırma çalışmalarına özgülendiği bir vakıf, sivil toplum kuruluşu gibi zihinlerde yer ediyor. Ya da ilk Tema deyince ilk akla gelen ağaç dikelim oluyor. Ya da ağaçları koruyalım, kesmeyelim, ormanlarımızı koruyalım oluyor. Bu tabii ki doğru. Bununla birlikte biz Tema Vakfı olarak aynı zamanda küresel ısınmanın iklim değişikliği üzerindeki etkisini bütünsel olarak çalışıyoruz. Tarım alanlarımızı nasıl koruyabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Tarım alanlarımızı korumak, insan unsuru olarak bir devletin, insanların, çocuklarının, nesillerinin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı gelişmesi, sağlık açısından ortaya çıkabilecek hastalıklarla, tedavi yöntemleriyle baş edebilmesi için sağlıklı beslenme çok önemli. Onun da doğru tarım politikalarıyla gerçekleşebileceğini öngördüğümüz için işte tarım topraklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Tarım topraklarımıza sahip çıkmamız için de erozyonla mücadele etmemiz gerekiyor.
Hepsi birbirine bağlı.
Hepsi
değil mi?
Hepsi bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Ve aynı zamanda tohum çok önemli. Tarım topraklarımızı, toprağımızı korumakla birlikte tohumumuzu da korumamız gerekiyor. Zirai ilaçları mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Yani toprağı korumak da yetmiyor. Tohum bakımından uluslararası alandaki politikaları takip etmemiz, ülkemizin dışa bağımlılığını bu alanda azaltmamız gerekiyor. Bu alanda da Tema Vakfı çok güçlü bir şekilde ekibiyle devlet politikalarına destek olmak için çalışıyor. Bu vesileyle Tarım Bakanlığı ile birlikte ortak projeler yürütüyoruz. Orman Bakanlığı ile birlikte 81 ilde 81 orman projesini yıllardır sürdürüyoruz. Ülke genelinde bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte 700 bine aşkın gönüllümüz buralarda Orman Bakanlığı ile birlikte, Tarım Bakanlığı ile birlikte yürütülen bu projelerde hep el ele vererek gönüllü olarak çalışıyorlar. Herhangi bir ekonomik katkı beklemeksizin vakitlerinden, değerli zamanlarından ayırarak ekonomik anlamda maliyetleri de karşılayarak Tema Vakfı'nın bu projelerinde gönüllü olarak yer alıyorlar. Tema Vakfı'nın bu anlamda bu gönüllü potansiyeli bu anlamda da çok değerlidir. Yani herhangi bir maddi katkı beklemeksizin insanlar, gönüllü vatandaşlarımız bu faaliyetler içerisinde yer alıyorlar. 81 ilde ve ilçelerinde Tema Vakfı örgütlenmesini, teşkilatlanmasını kurumsallaştırmış, sağlamış durumda. İşte biz bu yılda 2018 yılının saha koordinasyon toplantısını, bütün bu Tema Vakfı'nın faaliyetlerini hem güncellemek, değerlendirmek ve gelecek yılda, önümüzdeki yıldaki programlarda neleri daha iyi, daha doğru yapmamızı,
öne çıkarabileceğimizi belki
için İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 400'ü aşkın sorumlu gönüllümüz, temsilcimiz bir araya geldik. İşte Tema Vakfı'nı aynı zamanda Tema Vakfı yapan bir diğer unsurdu. Bu şekilde yaptığı gönüllülerini, sorumlularını, sorumluluk alan insanlarını yetiştirmek amacıyla kendi iç eğitimini yapıyor olması. Yani gönüllülerimiz vakti olduğunda, canı istediğinde hadi bir gidelim, ağaç dikelim, hadi güzel vakit geçirelim şeklinde gelen insanlar değil. Belli bir program dahilinde işte çalışan, devlet memuru olan, öğretmen olan, mühendis olan pek çok benim gibi akademisyen olan pek çok gönüllümüz var. Gerektiğinde işlerimizden yıllık izin alarak, tatil programlarımızı ona göre ayarlayarak, ailemizin, çocuklarımızın gönlünü yaparak İstanbul'da bir araya geldik. Sağ koordinasyon toplantımızın etiketi de teması da sosyal medyada görünür hale geldi söylediğiniz gibi. Umut yeşertiyoruz oldu. Umut yeşertiyoruz. Bu anlamda işte biz gelecek nesillerimize umut aşılamak için ülkemizin sorunlarını çözüyor olmanın mutluluğunu da paylaşmak için, sorumluluğunu paylaşmak için her zaman umutla çalışıyoruz. Umudumuzu kaybetmeden, umudumuzu canlı tutarak el ele verip çalışıyoruz. Bu anlamda işte belki biraz zamanımız yeterse de eğitim programlarımızın güncellenmesiyle ilgili kendi iç eğitimimizi de gerçekleştirdik. Atölye çalışmaları yaptık ve kendi aramızda da tanışıklığımız, kaynaşmamız, iletişimimiz bu sayede güçlenmiş oluyor.
Evet.
Yani birbirimizi, yani şu anda bir tema gönüllüsü Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde diğer tema gönüllüleriyle ya da oraya gittiği zaman orada bir evi vardır. Bu gönül rahatlığıyla çalışır. Bir akraba yakınlığı gibi, hı hı, sanki birbirimize gönülden bağlı insanlardan müteşekkil
çok,
bir
çok güzel, o kadar vakıf haline
geldik
ki
yılların sonu. Tabii bu sağ olsunlar onursal başkanlarımız, kurucu dedelerimiz, Hayrettin Dede, Toprak Dede, biliyorsunuz herkes öyle tanır, Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit'in emekleri burada çok değerli. Onların rehberliğinde bugün buraya gelmiş durumda, hı hı, Tema Vakfı. Biz de onları rol model alarak ve daha farkındalığımızı artırarak ülkemiz için, hem ülkemiz için hem de dünya için sorumluluk almış insanlar olarak taşın altına elimizi koymaya çalışıyoruz.
Ve arada bir araya gelip hangi taşların altına eller nasıl kondu, o konularda görüş alışverişinde bulunuyorsunuz. Tabii. Bu seneki toplantının konu başlıkları neydi?
Şimdi umut yeşertiyoruz etiketin altında özellikle eğitim programlarımız çok önemli ele alındı. Okul öncesinden üniversiteye kadar bizim farklı her yaş grubuna özel eğitim programlarımız var. Okul öncesinde minik tema, ilkokulda yavru tema, ortaokulda ortaokul tema, lise temalarımız var. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen eğitim programları. Burada çocuklarımıza ve gençlerimize ekolojik okuryazarlığı, küresel ısınmanın etkilerini, tüketim alışkanlıklarının nasıl daha doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini, çocuklar biliyorsunuz öğrendiği her şeyi eve taşıyacaklardır. Yani sadece çocuğu eğitmiş ya da çocukta bir farkındalık yaratmış olmuyoruz bu şekilde.
Veliler de aynı zamanda onlardan öğreniyor değil mi?
Ebeveynleri de tabii ki, ben de aynı şekilde bir anne olarak çocuklarımdan çok şey öğreniyorum. Yani sadece büyük bilir, küçük öğrenir dünyası
bir şey değil,
yok
artık.
Değişti artık. Dolayısıyla çocuklarımıza öğretmenin dışında daha farkındalık kazandırmak aslında. Çocuklar çok zekiler. Her şeyi belki daha iyi biliyorlar.
Ve daha çabuk kavruyorlar.
Daha çabuk ve daha kolay kavruyorlar. Önemli olan onları sevgiyle ve onları motive edecek şekilde eğitimin içeriğine dahil etmek. Dolayısıyla Tema Vakfı'nın eğitim programları çocukların bu programları öğrenmeyi seveceği hale getirilmiş programlar. Ankara Üniversitesi'nden emekli Profesör Doktor Gelengül Haktanır başkanlığında oluşturulmuş eğitim programları çok güçlü ekipler tarafından oluşturulmuştur. Bu programlar çocukların seveceği, mutlu olacağı, eğlenerek öğrenecekleri şekilde tasarlanmış. Eğitim programlarının içeriğinde görsel anlamda afişler, toprağı ve ağacı tanıtan, havayı, suyu daha iyi idrak ederek öğrenecekleri, öğrenmelerini sağlayacak afişler, var. Gözlem kutularımız var. Çocuklarımızın doğaya çıktıklarında doğada zaman geçirerek öğrenmelerini sağlayacak gözlem kutuları. Orada herhangi bir canlıya zarar vermeden gözlemleyebilmek için onu kutunun içine, şeffaf kutuların içine bir mercek vasıtasıyla inceleyebilmelerini sağlayan gözlem kutularımız ve öğretmene de destek olacak şekilde rehber kitabımız var. Hı hı. Öğretmenimizi destekleyen. Bu anlamda bütün öğretmenlerimizi ben Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan her kademedeki anaokulundan liseye kadar bu konuda duyarlı tüm öğretmenlerimizi Tema Vakfı'nın eğitim programlarına dahil olmaya çağırıyorum.
Ben tam onu soracaktım, evet. Hocam. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki ama hani öğrenciler, çocuklar, anne babalar çocuklarını nasıl getirecek? Evet. Öğretmenler çocuklarını, öğrencilerini nasıl size ulaştıracaklar?
Şimdi şöyle, bu programlar okullarda gerçekleştiriliyor. Hı
hı. Gönüllüler mi veriyor programı?
Bizler gönüllüler öğretmenlerimize destek olmak için öğretmenlerimizin uygun olduğu saatlerde, zamanlarda okullara gidiyoruz. Hı hı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte eğitim programını gerçekleştiriyoruz.
Sizden talep etmeleri gerekiyor o zaman böyle bir eğitimi.
Evet. Eylül ayında başvurularımız başlıyor. Eylül ve Ekim ayında tema.org.tr sitesinden de girip web sayfamızdan inceleyip detayları öğrenebilirler. Hı hı. Dediğim gibi her kademedeki öğretmenimizin öğrencileriyle gerçekleştirebileceği doğa eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve okul içinde gerçekleştiriliyor. Hı hı. Yani dışarıda değil ama tabii ki doğa içinde yapılabilecek derslerinde okulun uygun açık alanında veya yakın bir park.
Pikniğe götürür gibi, evet, belki çocukları götürecekleri bir açık alan.
Müdürlüklerinin izni doğrultusunda biz bunların hepsini birlikte eş güdüm koordinasyon içinde hallediyoruz. Zaten bakanlığın izni doğrultusunda yapıldığı için baştan protokollerle gerçekleştirildiği için hiç sorun teşkil etmiyor. Öğretmenlerimiz gönül rahatlığı içinde bu programlara dahil olabilirler. Daha keyifli, daha farkındalığı yüksek hale getirebilirler derslerini ve diğer derslerini de fen bilgisi dersleri olabilir ya da diğer Türkçe dersleri olabilir, diğer derslerini de katkı sağlayacak içerikte program içeriğimiz, kitapçığımız, oradan bu anlamda da faydalanabilirler. Dolayısıyla çocuklarımızın işte bu eğitim programlarına dahil olmaları, onlarda yarattığımız farkındalık ülkemizin kamu yararı olarak, yani ülkemizin geleceği için bir umut olarak,
tabii,
yansıyor.
O yüzden umut yeşertiyoruz,
evet,
değil mi?
Bu programlarımızı tabii şöyle, bu programlarımızı yapabilecek ya da gerçekleştirebilecek tüm gönüllülerimiz de işte sağ koordinasyon toplantısında hem bir araya gelip birlikte aynı şeyi aynı anda öğreniyoruz ve bu sayede de yeknesaklığı sağlamış oluyoruz. Yani Ankara'daki eğitim programıyla İstanbul'daki, Antep'teki, Karadeniz'in başka bir ilindeki programlar birbirinden farklı, kopuk gerçekleşmiyor. Belki zamanlama, takvim anlamında ufak değişiklikler olabilmekle
birlikte. Ama konu
birlikte,
bazında aynı.
İçerik temelinde hep aynı içerikte, aynı donanımda, aynı zenginlikte gerçekleşiyor. O yüzden işte bu programların içeriğine de okullara konuk olarak ya da destek olmaya giden tema gönüllülerinin vakıf olması gerekiyor.
Tabii.
Programın içeriğine vakıf olmayan gönüllülerimizin o programlara dahil olması halinde amaçlanan faydayı elde edemeyeceğimiz için tema kendi içinde, kendi kurumsal yapısı içinde işte gönüllülerini de eğiten bir vakıf bu anlamda. Tema'yı kurumsallaştıran, güçlü kılan, saygınlığını sağlayan unsurlardan birisi de bu. Yani canımız istediğinde, boş vaktimiz olduğunda hadi bir gidelim değil, vakit yaratarak, programlayarak.
Bir disiplin
bir
aslında
disiplin
değil mi? Bir
disiplin var. Evet, biz zaten tema gönüllülerinin bir istatistik olarak baktığımızda insan unsuruna görürüz ki çoğu eğitimcidir ya da kamu görevlisi,
evet,
çok fazla vardır. Yani ülkesine olan sevdası, sevgisi, saygısı çok güçlü insanlar. Ben o anlamda temanın içinde olmaktan çok mutluyum.
Hem ülkesine olan sevgisi hem de gelecek kuşakları düşünüyor olması.
Evet, yani bunu bir sorumluluk,
olarak. Sorumluluk gibi addediyor.
Evet, yani bu bir kendi onun işine gider gibi.
Evet.
Ya da ailesine, çocuklarına olan sorumluluğunu yerine getiren bir ebeveyn gibi, anne baba gibi temada da gönüllülerimiz bunu bir disiplin içinde ifa ediyorlar. Bir görev ifası gibi gerçekleştiriyorlar. O yüzden de bu disiplin temayı işte sürdürülebilir faaliyetler yapmasını sağlıyor. Hı hı. Yani bu faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını biz gönüllülerimizin bu sorumluluk duygusuna borçluyuz. Hı hı. Tabii ki temanın kurumsal anlamda anlayışına, felsefesine, misyonuna da bağlıyız. Yani temanın bu misyonu kuruluşundan beri var. Hı hı. Bu ikisi birbiriyle uyum sağladığı için de bugünlere gelebildi. Evet. Çok şükür.
Okullara eğitimler bu şekilde veriliyor. Evet. Öğretmenlerin talebi sayesinde, ama hani bireysel olarak anne babalar da yine çocuklarını getirebilirler
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki.
Ya da her eğitim zaman almak istediklerinde hangi yolları uygulayacaklar?
Şöyle, Tema Vakfı'nın web sayfasından bu anlamda detayları öğrenebilirler. Bunun dışında İstanbul Maratonu var Kasım'da, biliyorsunuz. Destek olmak isteyen ebeveynler, toplumun tüm kesimleri Tema yazıp 3464'e gönderebilirler. Çünkü bütün bu eğitim programlarının tedarikleri bağışlarla sağlanıyor. Yani kendi içinde bir ekonomik değer üretemediğimiz için biz bir sivil toplum kuruluşu olarak, vakıf olarak bu gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, özellikle eğitim faaliyetlerimizi bağışlarla sürdürüyoruz. O yüzden ne kadar çok bağış elde edersek o kadar çok çocuğa ulaşabiliriz. Bu daha çok çocuğa ulaşabilip daha çok umut yeşertebilmemiz için bağışlarımızı artırabilecek diğer kaynak çalışmalarımızı yürütüyoruz aynı zamanda. İstanbul Maratonu da iyilik peşinde koş, adım adım tema.org.tr sayfasından koşarak ya da koşanlara destek olarak da eğitim programlarımızı bir damla da olsa katkı sağlayabilirler. Aynı zamanda Ağaç Kardeşliği programı diğer yan eğitim programımız.
Hemen onu da detayını alalım.
O da minik tema, yavru tema gibi. Özellikle İstanbul Maratonu'ndan elde edilen bağışlarımızın ve en son NTV'de Umut Yeşertiyoruz şarkıları programımız olmuştu. Orada da 600 bin üzerinde çocuğa katkı sağlayacak bağış elde etmiştik. Oradan elde edilen bağışları da Ağaç Kardeşliği projesinde eğitim olarak çocuklara ulaştırıyoruz. İşte bu minik temaya dahil olmayan ya da olamayan öğretmenlerimiz Ağaç Kardeşliği programına dahil olabilirler. Orada da öğrencilerini eğitim programları, doğa eğitim programlarından faydalandırabilirler.
Hı hı.
Evet.
Bunun dışında atölye çalışmalarınız da oluyor. Yani yalnızca çocuklar için değil mi? Büyükler için de oluyor bu atölye çalışmaları.
Şöyle, gönüllü olarak eğer faaliyetlerimize katılmak isterlerse her ilimizde Tema Vakfı'nın il ve ilçelerimizde de ilçe sorumluluğu var.
Hı hı.
Belli bir program dahilinde Eylül'den Haziran'a kadar yapılan programların içeriklerine dahil olabilirler.
Hı hı.
Örneğin Ankara İl Temsilciliğimizde her çarşamba biz il temsilciliğimizde Konur Sokak'taki yerimizde bir uzman konuğu ağırlıyoruz. Orada alanında uzman konuklarımız kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Bizi de çok zenginleştiren toplantılar oluyor bunlar. Hı hı. İlgi duyan vatandaşlarımız bu toplantılara da katılım sağlayabilirler. Ve diğer doğa gezilerimiz oluyor, eğitim gezilerimiz oluyor. Onlara da katılma konusunda yani her zaman biz onların katılımına da açığız.
Evet.
Bu anlamda.
Son dakikalarımız, gönüllü olmak isteyenler ne yapsın hocam? Onu da öğrenelim, sonra dinleyicilerimize veda edelim.
Evet. Aslında hepimiz gönüllüyüz. Her insan hayata gönüllüdür, doğaya gönüllüdür. İçimizde bu sevgi hepimizin vardır. Hı hı. Ama bunu bir ekibin parçası olarak yapmak istiyorsak, hı hı, daha somut sonuçlar elde etmek ve somut faydalar sağlamak istiyorsak, sağladığımız faydaların daha görünür olmasını istiyorsak, bunu bir ekiple birlikte, Tema gibi güçlü bir ekiple de yapabilirler. Dolayısıyla Tema Vakfı'nın gönüllü, kayıtlı gönüllüsü olabilirler, ekibin bir parçası olabilirler. Bu hem kendilerinin insani anlamda gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır, olumlu katkılar, hem de ülkenin kamu yararının gerçekleşmesini onlar da çorbada tuzları olmuş olacaktır. Karşılıklı bir etkileşim bu. O yüzden herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
Değerli hocam, asıl biz teşekkür ederiz. Öyle tatlı tatlı anlattınız ki gerçekten insanın hemen gönüllü olası geliyor. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Tema Vakfı Gölbaşı İlçe Gönüllü Sorumlusu Yardımcı Doçent Doktor Deniz Acara ile Tema Vakfı'nın 2018 yılı saha koordinasyon toplantısından bahsettik. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve biz de bugün programımızın böylelikle sonuna geldik. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Seslerinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yarın aynı saatte saat 15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'e bekliyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız da
yemek. Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın. Size iyi eğlenceler.